Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman. Sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Burak Hararoğlu ve spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz iletişim adreslerimizi verelim. Telefonlarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21, e-posta meclisgundemi@trt.net.tr, Facebook sayfamız TRT-TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz de aynı, TRT-TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş
merhaba.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
Dünyanın neresinde bir Türk varsa hepsine selam.
Çok güzel bir merhaba oldu. Açılış evet. Oldu. Teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Özdağ'la biz komisyon çalışmalarını konuşacağız. Kendisiyle bu konunun detaylarını öğreneceğiz kendisinden. Terörle mücadele ve HDP'lilerin durumunu irdeleyeceğiz. Anayasa ve başkanlık tartışmalarını da burada Sayın Özdağ'la konuşmak istiyoruz. Konuşmuş olacağız ama hemen Sayın Kurban size soralım. Siyaset dünyası gerçekten oldukça hareketli. Bunun meclise yansıması nasıl olacak onu konuşalım. Milletvekillerinin gündeminde bu hafta hangi başlık var?
Şüphesiz HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması ve 9'unun tutuklanması ile ilgili gelişmeler bu hafta meclis gündeminde öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Rutin gündemine bakacak olursak genel kurulda olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler vardı. Bunlardan bir tanesi değerlendirildi. Şimdi 4 kanun hükmünde kararname daha bu hafta genel kurulda ele alınacak. Plan Bütçe Komisyonu'na bakacak olursak orada da 2017 yılının bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugünden başlayarak o görüşmeler sürecek ve özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden TİKA'ya, AFAD'dan Yurtdışı Türkler Başkanlığı'na varıncaya kadar çeşitli kurumların bütçesi bugün ele alınacak. Öğleden sonra Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SPK bütçeleri değerlendirilecek. Yarından itibaren de özellikle bakanlıkların bütçesi gündemde olacak. Enerjiden dışişlerine, sanayiden Aile Bakanlığı'na kadar bütçeler bu hafta değerlendirilmiş olacak. Evet. Adalet Komisyonu'na baktığımızda orada da ceza muhakemesi kanununda değişiklik yapan bir düzenleme var. Bu toplum hayatı açısından da hakikaten önem taşıyor. Çünkü özellikle son dönemde bilişim sistemlerini kullanarak bankacılık üzerinden halkı kandırmaya dönük bazı kesimlerin çabaları var. Bunlara verilen cezaları artıran bir düzenleme bu. Bunun yanı sıra özellikle cinsel taciz konusunda toplumda çok tartışılan konulardan biri. Bu konuyla ilgili düzenlemeler içeriyor. Tasarıya göre çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiler artık 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklar. Cinsel istismar sarkıntılık düzeyinde kalırsa 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Eğer mağdur 12 yaşından küçük olursa bu cezaların sınırı daha üst seviyelere taşınmış olacak düzenlemeyle. Bunun yanı sıra uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi hakkında soruşturma başlatılmadan önce sağlık kuruluşuna başvurursa herhangi bir cezai takibata uğramayacak. Bir de özellikle son dönemde yollarda yürürken kaldırımlarda çeşitli kart vizitler oluyor. Fuhuşu yönlendirmeye yönelik. Bunlara ilişkin de cezalar içeren bir düzenleme olacak. Bu hafta değerlendirilecek Adalet Komisyonu'nda. Kısaca KİT Komisyonu'ndan da bahsedelim. Bu hafta BOTAŞ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı, TEDAŞ, Emlak Bankası ve TÜBİTAK Marmara Teknokent'in hesapları incelenecek. Ve tabii Sayın Özdağ'ın başkan vekili olduğu FETÖ'nün darbe girişimini araştırma ve faaliyetlerini inceleme komisyonu da bu hafta çalışmalarına devam edecek. Özellikle eski emniyet müdürleri Celalettin Lekesiz, Cevdet Saral, MİT eski müsteşarı Emre Taner'in de aralarında olduğu isimler bu hafta komisyona gelerek bilgi verecekler. Zaten geçtiğimiz haftalarda hakikaten komisyona çok önemli bir isimler geldi. Evet. Bilgilerini aktardı. Bakalım o çalışmalardan ne tür sonuçlar çıkacak? Sayın Özdağ da az sonra onunla ilgili değerlendirmelerini aktaracak bize.
Sayın Kurban teşekkür ediyoruz. Sayın Özdağ da zaten bu konuyu konuşacağız. HDP'li milletvekillerin aslında tutuklanmasına uzanan süreci de konuşacağız. Biraz önce şöyle söylemiştin, dedin ki meclisin gündeminde, ilk ana gündem maddesi bu olacak dedi. Onu konuşacağız. Ama biz FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mecliste oluşturulan araştırma komisyonu çalışmalarında bir ayı geride bıraktı. Şimdi bu komisyon çalışmaları da son derece önemli baktığımız zaman. Komisyon niçin kuruldu ve neden önemli Sayın Özdağ? Öncelikle bunu anlatın bize
Dilek Hanım,
isterseniz.
Biliyorsunuz bir 15 Temmuz 93 yıllık Cumhuriyet tarihinin en uzun gecesini yaşadık. O gün darbe girişimini haber aldıktan sonra Sayın Başbakan'ı aradım. Daha sonra milletvekili bakan arkadaşlarımı aradım. Kendi danışmanımı arayarak sokağa çıkın, milletvekillerine sokağa çıkın dedim. Bunların hepsini 9-15 geçeyle 9.30 arasında yaptım. 21-15-21-30 arası. Daha sonra silahımı alarak Çankaya Köşkü'ne gittim. Ölümü göz aldık. Oradan Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşalım dedim arkadaşlarımıza. Sayın Devlet Bahçeli'ye ulaşalım. Birlikte bu darbe girişimini önleyelim. Ardından da meclise gidelim. Orada ölelim. Orada milletimizin hukukunu koruyalım. Geçmişte bazı siyasiler kendi şapkalarının hukuklarını korudukları kadar parlamentonun hukukunu koruyamamışlardı demiştim. Sonra da meclise gittik. Meclis bombalandı. Meclis bombalanırken de yeğenlerim bana yardıma gelirken de bir tanesini şehit verdik orada. Bir tanesi orada öldürüldü. Allah rahmet eylesin. İsmini de sağ olsun Antalya'da bir okula verdiler. Kırıkkale'de bir okula verdiler. İsmini yaşatıyorlar. İnsanlar yaşadıkları kadar ömür sürmezler. Anadıkları kadar ömür
İsmini
sürerler.
İsmini öğrenebilir miyiz?
Volkan Canöz. Volkan Canöz. Şehit Volkan Canöz. Bir yeğenim de zaten.
Allah rahmet eylesin.
Amin. Çağdaş Tamgoçatlı. Annemin akrabalardan bir tanesi de 2 gün önce Maçka'da polis memuru şehit olmuştu. Maçka'da teröristlerle çatışma neticesinde. Şimdi niye böyle bir darbe komisyonu kuruldu? 4 parti birlikte biz önerge verdik. 4 partinin önergeleriyle beraber bir darbe komisyonu kuruldu. 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak, öncesini ve sonrasını araştırmak, bir daha da darbe olmasın diyerek tedbirler almak için bunu yapmak istedik. 1960 yılından bugüne kadar ki baktığımız zaman son 65 yıl darbeler tarihi. Türkiye bu coğrafyada büyük imparatorluklar kurdu. Büyük devletler kurduk. Biz 24 büyük devletimiz oldu. 5 büyük imparatorluğun 3'ünü biz kurduk. Büyük Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Büyük Osmanlı İmparatorluğu. İmparatorluklar yıkıldı, ulus devletler kuruldu. Biz çok zor şartlarda Sakarya yönlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber yeni bir devletin adını verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yeniden Türkiye'nin ve Türklerin talih ve tarih sarkacının yükselmesine şahit olduk. Bizim zaten dünyada ebedi devlet olmadığını biz biliyoruz. Dünyada ebedi devlet yoktur. Ama ebedi olarak devlet kurma iradesi olan milletler vardır. Bir tanesi bizim milletimizdir. Bir devletimiz yıkılırken hemen yanı başında neşve nema bulur. Yeni bir çınar çıkar oradan. Adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedik 93 yıldır. Bu topraklarda yaşamak çok zordur Dilek Hanım. Bu topraklarda geçmişte büyük imparatorluklar geldi geçtiler. 2 tane unsurla yaşadılar. Büyük ekonomiyle ve büyük ordularla yaşadılar. Ekonomisini veya ordusunu kaybedenler yıkıldı. Bu Büyük İskender için de geçerli. Roma için de geçerli. Bizans için de, Selçuklu için de, Osmanlı için de, Lidya için de, Sart için de. Hepsi için geçerli burada. Şimdi ulus devletlerde 3C'ye ihtiyacımız var. Büyük ekonomilere, büyük ordulara ama tırnak içinde söylüyorum. Demokrasiye ram olmuş bir orduya ihtiyacımız var. Aynı zamanda da demokrasiye ihtiyacımız, büyük demokrasiye ihtiyacımız. Bunu herkesin içselleştirmesi gereken bir demokrasiye ihtiyacımız
coğrafi
var.
Coğrafi konumu itibariyle.
Evet, stratejik olarak böyle. Dünyanın en önemli topraklarında yaşıyoruz ve dünyanın en pahalı topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklar yeraltı bakımından zengin, yerüstü bakımından zengin. Dünyanın tüm enerji kaynaklarını doğudan batıya, batından doğuya taşıyacak yer burası. Bundan başka bir yer yok efendim. O nedenle 65 yıldır darbeler tarihi, egemen güçler bizi büyütmemek için her şeyi yaptılar. Önce kamplaştırdılar. Geçmişte emperyalistler şöyle diyorlardı. Böl, parçala, yut. Sonra değiştirdiler bu sloganı. Kamplaştır, kutuplaştır, rahat yönet. Kamplaştıracaklar. O halde biz kamplaşmayacağız. Farklı fikirlerimiz, farklı ideolojilerimiz, farklı etnik yapılarımız, farklı mezhepsel yapılarımız, farklı partilerimiz olacak. Her şey demokrasi için diyeceğiz, her şey cumhuriyet ve Türkiye için diyeceğiz. Bunu söyleyeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik kabul edeceğiz. 1960 yılında bir darbe oldu biliyorsunuz. Seçilmiş bir iradeye karşı. İlk defa çok partili hayata geçmiştik. İlk defa gizli oy, açık tasdif yapmıştık 1950 yılında. 10 yıl boyunca Menderes kalkınma hamleleri yaptı. Tahammül edemediler yeniden büyümemize. Çünkü bu topraklarda küçük ölçekli devlet olarak yaşamamızı istiyorlar. Çünkü bu topraklarda ortak olmamızı istemiyorlar, pazar olmamızı istiyorlar. Onlar üretecekler, biz de onların ürettiklerini kullanacağız. Biz imparatorluğun çocuklarıyız. Büyük imparatorluklar kurduk ve bunları biz sadece kılıçla kurmadık. Kalemle kurduk. Kalem ve kılıç beraberdi. Yani orduyla kalem erbabı, bilim erbabı beraberdi. Bilgiye ihtiyacımız vardı. Yeniden bilgiyle tanışmak, tarihi kodlarınızla barışmak, kültürünüze barışmak istediğiniz zaman darbe yaptılar. Bir başbakan asıldı Türkiye'de. Bir er tokatladı. Ayıplı tedavi muamelelerine maruz kaldı ve aynı zamanda da kendisinin ellerinde sigara söndürdüler. İdam edilen ipinin parasını hanımından, Berin Hanım'dan aldılar. İşte kırılma noktalardan bir tanesi burasıydı. Kamplaştık ve kutuplaştık. Ardından 1971'i yaşadık biliyorsunuz. Orada 9 Mart muhtırası verdiler. Daha sonra 12 Mart muhtırası ile beraber Sayın Süleyman Demirel'e, rahmetli Süleyman Demirel'e bir darbe girişiminde bulundular. Ve bu darbe daha sonra 80'e tekabül etti. Darbelerin hesabını sormadıkça başka bir darbenin teşvikçisi oldu. 1960'ın hesabını soramadığımız için 71 kapımızı çaldı. 71'in hesabını soramadığımız için 80 kapımızı çaldı. 80'in hesabını soramadığımız için 28 Şubat postmodern darbesi, 27 Nisan 2007 muhtırası, birçok darbe muhtıraları ve darbe girişimleri, daha sonra da 15 Temmuz biliyorsunuz meşhum darbe teşebbüsü, bunlar meydana geldi. Bu darbelerin sonuçları ne oldu? Bu darbeler Dilek Hanım, Hakkı Bey, bu darbelerin sonuçları şu. 1. Ekonomimize zarar verdi. Türkiye %50 fakirleşti. En az. 2. Bizim demokrasimize zarar verdi. Demokrasiyle tanışmamızı geciktirdi. Demokrasiyi nasıl tanışacağız demokrasiyle? Partiler olacak, fikirler olacak. Düşeceğiz, kalkacağız, kanunlar çıkaracağız, anayasalar çıkaracağız. Avrupa ne yaşadıysa biz de onu yaşayacağız. Amerika 250 yıl boyunca ne yaşadı biz de onu yaşayacağız. Ama her 10 yılda bir inkıtaya uğrarsa bu demokrasi faaliyetlerimiz, orada demokrasiyi tekrar sıfırdan başladığınız zaman da birikimlerinizi çalıyorlar. Bu sefer demokrasiyi içselleştiremiyorsunuz. Üçüncü olarak daha en önemlisi şunu yaptılar. Bizim milletleşme sürecimizi dumura uğrattılar. Atatürk bunu yapmıştı. Kültürel savrulmaları meydana getirdiler. Milletler kültürleriyle yaşarlar. Eğer kültürünüz güçlüyse yıkılsanız bile yeniden bir yerden eşet edersiniz. Yeniden çıkarsınız çınar gibi. Yeniden devletinizi kurarsınız. Bizim kültürel savrulmalar bizi biz olmaktan çıkardı. Tarkan'ın çok güzel bir sözü var. Şöyle söylüyordu: başkası olma, kendin ol. Biz hiç kendimiz olamadık bu darbeler nedeniyle. Biz başkası olduk efendim. Şimdi 15 Temmuz'a geldiğimiz zaman. 15 Temmuz nedir? 15 Temmuz darbe girişimlerinde bütün darbe girişimlerine farklılık arz ediyor. Askerler yaptı bütün darbeleri. Tırnak içinde söylüyorum. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tenzih ederim. Ve de demokrasiye rağm olmuş bir orduyu baş tacı ederiz. Biz milletimizin adına asker millet deriz. Böyle geldik bu topraklarda. Askere çok önem verdik. Evet. Askeriniz güçlü olursa bu topraklarda kalırsınız. Ama o asker de kesinlikle milletinin seçtiklerine tepeden bakmayacak. Herkes görevini yapmış olacak. Şimdi burada 15 Temmuz'u da askerler yaptı. Ama tırnak içinde söylüyorum, adlarına cemaat denen, geçmişte ibadet diye çıkan, sonra hizmet diye evrilen, ardından ticarete dönüşen, ticaretle beraber ticareti istismar eden, istismar ettiği ticaretle beraber de Türkiye'de vesayetçiliğe soyunan, iktidarları terbiye ve tedip etmek için yola çıkan, iktidara ortak olmak isteyen, sonra iktidar olmak isteyen, sonra devlet ele geçirmeyen bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Ben bu yapıyı gördüm. Görünen kısmıyla okullardı, yurtlardı, insanlardı, işte gazeteydi, dergiydi. Görünmeyen kısmını göremeyenler daha çok Türkiye'de çoktu. Ve bu cemaatin, tırnak içinde söylüyorum, bu örgütün görünmeyen kısmını Malcolm X'de anlatabilirim. Malcolm X'e hanımı der ki dağın arkasını hiç görmüyorsun der. Bu Elijah Muhammed'e güvenme der. Yok, güveneceğim der. Bir de dağın arkasına bak. Elijah Muhammed'in özel hayatına bak. Başka şeylere bak. Arkasına dönüp baktığı zaman Elijah Muhammed'in gerçek yüzünü görünce döndü. Kendisi lider oldu ve daha sonra öldürüldü, şehit edildi. Dağın arkasını görmek çok zordu. Ne zaman gördük? Dağın arkasını 2008'de gördük efendim. Hrant Dink olayıyla gördük. İlk defa Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Hrant Dink olayıyla ilgili dönemin emniyet müdürleri hakkında Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu devreye soktu. Burayı soktu. Ve oraya gittikleri zaman o hanımefendiye ve o beyefendiye emniyet müdürü şunu söyledi: söyleyin o başbakana, gelip Hrant Dink cinayeti inceleyeceğine gitsin Balyoz ve Ergenekon davalarını takip etsin dedi. Endişe ettiler. İlk defa Fethullahçı terör örgütü yaptıklarından dolayı ilk defa endişeye kapıldılar. Çünkü illegaliteye bulaşmaya başlamışlardı. Çünkü güç artık sarhoşluğu içerisindeydiler. Biz herkesi terbiye ederiz diye düşünüyorlardı. Ardından 2011 yılında Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a boş bakan demeye başladılar. Ve bir gün hesap soracağız demeye başladılar. Siyaseti dizayn etmeye A gitsin B gelsin. B daha iyi adam, A kötü adam. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kötü adam demeye başladılar. 2012 yılında MİT müsteşarlığı talep ettiler. Bir cemaat denilen yapı MİT müsteşarlığını niye talep eder ki? Niye devletin içlerine insan elini sokar ki? İnsan yetiştir. Gel eğitimli insan yetiştir. Ahlaklı insan yetiştir. Gönder. Bunlar devletlerine hizmet etsinler. Helal kazansınlar. Rüşvete dur desinler. İrtikaba dur desinler. İltimasa dur desinler. Ahlaklı olsunlar. Sabah en erken onlar gelsin. En geç onlar çıksınlar. Hizmet etsinler. İnsanların en güzeli insanlara hizmet edendir. Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir. Peygamber sözleri bunlar. Bunu yapmak yerine MİT müsteşarlığına talip oldular. Sonra MİT müsteşarlığına operasyon yaptılar. 7 Şubat 2013 tarihinde. Ardından da biliyorsunuz önce dershaneler meselesi. Ardından 17-25 Aralık operasyonu yaptılar. O operasyon Türkiye'de bir darbe girişimiydi. İstediklerini yaptıramadıkları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ciddi şekilde bir uyarıydı. Acaba yıkabilir miyiz hükümeti ve buradan da istediğimizi elde edebilir miyiz diye düşündüler. Bir de tırnak içinde söylüyorum, bu yapı hep duran arabaya hiç binmemiş. Yürüyen arabaya binmiş. Bu yapılar hep iktidarlarla olmuşlar. Türkiye'de iktidarlar hep sağ iktidarlar. Bu yapı 1970'li yıllarda ortaya çıktıktan sonra iktidarlara şöyle bir bakalım. Süleyman Demirel Adalet Partisi iktidarı, sonra AK Parti ANAP iktidarı, sonra tekrar işte Doğru Yol Mesut Yılmaz ANAP iktidarı, sonra DSP MHP ANAP iktidarı, sonra da AK Parti iktidarı. Burada bir tek DSP ile ilgili sol bir iktidarın geldiğini görüyoruz. Bir de 78'de tekrar Ecevit'in geldiğini gözlemliyoruz. Ecevit tek başına geldi çeşitli transferlerle. 1999 yılında ise MHP ile ve ANAP ile birlikte geldi. Sol sağ koalisyonu, liberal sağ koalisyonu ile birlikte geldiler. Ama Fethullah Gülen hep nedense yürüyen arabaya binmeyi tercih ettiği için sağ iktidarların içinde yer etmek istedi. Bir tek Ecevit dönemi istisna. Orada da Sayın Ecevit'le araları çok iyiydi. Evet. Ve hatta şunu söyledi. Eğer ben ölürsem, Allah bana bir kişiye şefaat et dese, Sayın Ecevit'e şefaat ederim. Özal'a demedi. Özal çok yardımcı oldu. Demedi, evet, Sayın Recep, affedersiniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a demedi. Burada bu yapı son kez son kozlarını oynamak istedi. 15 Temmuz'a gelirken de son kez bir darbe girişiminde bulundu. Ve bu bir noktada harekiriydi ve ben 2012 yılından itibaren 20'ye yakın demeç verdim. Özellikle 17-25 Aralık operasyonundan önce ve sonrasında Hümeyni gibi gelecek, bu bir çözülüştür ve bitiştir ifadesini kullandım televizyonlarda. O zaman herkesin dikkatini çekmişti. 15 Temmuz Türkiye'nin 100 yıllık birikimini çalma hareketiydi. Arkalarında egemen güçler vardı. Sadece siyaset ortak olmak yoktu. Sadece bir hırsların, nefislerin tatmini yoktu. Aynı zamanda egemen güçlerin kendilerini kodladıkları noktada o kodların ortaya çıkmasıydı. Türkiye'de bir iç savaş istiyorlardı. Eğer o gece Sayın Recep Tayyip Erdoğan alabilseydiler veya öldürebilseydiler, Türkiye'de darbeyi gerçekleştirirlerdi. Ama o darbenin arkasında iç savaş çıkardı. Egemen güçler böyle bir şey istiyorlardı. 3 milyon 5 milyon kişi ölürdü. Türkiye'ye gelir müdahale ederlerdi. Nasıl ki 46. paralelin üstüne gelip müdahale ettilerse Irak'ta, eğer bizim orada
Orta Doğu coğrafyasına yani
sadece orada değil, Libya'da, Mısır'da, Yemen'de, aynen, Cezayir'de, Fas'ta, evet, Tunus'ta, Suriye'de, Irak'ta, hatta İran'da bunu yapmak da istediler. Başaramadılar orada. Bütün Orta Doğu coğrafyasında, hatta Türk dünyasında, tabii, İslam dünyasında. Çünkü zenginlik burada. Bu topraklarda demokrasinin olmasını istemediler. Özellikle Türkiye ümitti. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan sınırları zorluyordu. Artık pazar olmayacağım, ortak olacağım. Nükleer santrallerim olacak. Dünyanın en büyük barajlarım olacak. Cep telefonum olacak. Tankım olacak. Silahım olacak. Bunu sen oradan almadın. Peki sadece sen almayacak mısın? Hayır. Senin ürettiklerini bu sefer Türk dünyası alacak. Senden alacak. Onlardan almayacak. Araplar alacaklar. Afrika alacak. Bu çok ciddi şekilde dünyadaki yapının tekrar şekillenmesi demek. Türkiye'nin ortak olması birilerini rahatsız etti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sınırları zorladığı için Fethullahçı terör örgütüne bir görev verdiler. Bu göreve de teşneydiler. Ve bu teşne oldukları için de bu darbe girişiminde bulundular. Ama o gece şu oldu. 1. 1960'da Menderes alındığında bir tek mantar tabancası patlamadı. Evet. 1971'de Deniz Gezmiş ve arkadaşları öldürüldüğünde veyahut da Süleyman Demirel şapkasını alıp giderken muhtara verildiğinde bir kişi sokağa çıkmadı. 1980'de 50 kişi asıldığında 2 milyon kişi, onlardan bir tanesi de benim, 7 yıl cezaevinde kaldım. Darbenin ne demek olduğunu biliyorum. Darbe işkence demek, darbe gericilik demek. Darbe bir noktada aynı zamanda yobazlık demek. Darbe demokrasiye düşmanlık demek. Darbe ihanet demek. Darbe her şeye ihanet demek. Sadece bir şeye ihanet değil. O nedenle 1980'de bir tek tabanca patlamadı. Ama bu darbeyi diğer darbelerden ayıran özellik şu. Başbakan konuştu. Bir kalkışma hareketi var. Gereğini yapacağız. 2. Milletvekilleri köşkü Şankaya köşküne ve ardından da meclise gittik. 3. 2 tane muhalefet partisi lideri darbeye karşıyız. Seçilmiş iktidardan yanayız. Seçilmiş iradeden ve Cumhurbaşkanı'ndan yanayız ifadesini. 4. Meclis başkanı ve milletvekilleri meclise gittiler. Bombalanırken oradan ayrılmadılar. 5. En önemlisi seçilmiş bir irade olan ve herkesin güvendiği, sağcının solcunun şunun veya bunun güvendiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlarımı meydanlara davet ediyorum. Bunlar tankıyla tüfeğiyle gelsinler ve bunlara karşı gereğini yapalım demiş olması ve ardından da Çanakkale'de daha önce İstanbul önlerinde ondan önce daha sonra Sakarya'da Zafertepe'de Kocatepe'de ondan çok daha önce Nibolu'da Kosova'da ondan çok daha önce Malazgirt'te hangi kahramanlığı yaptıysak ne için yaptıysak o gün de aynısını söylüyorlardı. Burada siz kiracısınız. Geldiğiniz topraklara geri dönün diyorlardı. Yine aynısını yapmak istediler. İşte millet, o aziz millet kodlarındaki kahramanlığı ortaya çıkarttı. Uzun zamandır Kıbrıs'tan bu yana kahramanlığını sadece bir Güneydoğu Anadolu'da gösteriyordu. Kahramanlığını yeniden dedi ki ben kahraman mıyım? Milletin çocuklarıyım. Milletler kahramanlarıyla yaşar. Kahramanlar da önde giderler. Ölse de o 246 genç naaşları da önde gittiler onların. Onlara rahmet diliyorum. İşte bu darbeyi öteki darbelerden ayıran en büyük özellik siyasilerle milletin el ele verip demokrasinin namusuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyasi iradeye sahip çıkmalarıydı. Bir de her şeyden önemlisi 1960'ın, 71'in, 80'in, 28 Şubat'ın, 27 Nisan 2007 E-Muhtırası'nın ve de diğer 17-25 Aralık operasyonunun millet bir noktada intikamını aldı. Hesabını sordu. Benim seçtiklerime karışma dedi. Seçtiklerimin hesabını ben görürüm dedi. Onu da 4 yılda bir sandıkta görürüm mesajını verdi. O nedenle 15 Temmuz'la ilgili darbe komisyonu çok ciddi çalışıyor. Zaten naklen yayınlanıyor oradan. Kameralar gelip çekim yapıyorlar. Sonra çıkıyorlar ama yazılı basın orada 60'a yakın medya mensubu. Ve de tam kayıt alıyoruz. Nefesimizi dahi orada yazılıyorlar. Şu an öksürdü diyerek yazılıyor. Tam zaman tam kayıt aldığımız için de tarihe not düşüyoruz. Şu ana kadar eski genelkurmay başkanlarını, eski siyasileri, İçişleri Bakanlarını, bu konuyla ilişkisi olanları, bürokratları, siyasileri, yazarları davet ettik. İşte biraz önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi eski MİT Müsteşarı Emre Taner Bey'i çağırıyoruz. Eski Genel Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekez Bey'i çağırıyoruz. Aynı zamanda Cevdet Saral Bey 99-2001 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü yapıp bu yapıyla ilgili ilk defa rapor yazan ama başına gelmedikleri kalmayan Cevdet Saral'ı aynı zamanda Osman Akbey'i şu an Adana Emniyet Müdürü eski Zonguldak Emniyet Müdürü o da aynı şekilde raporlar yazmıştı. O beyefendiyi dinleyeceğiz. Aynı zamanda metro turizmin sahibi Galip Öztürk'ü dinleyeceğiz. Neden? Çünkü kendisi bu yapı tarafından çok ismar edildi. Fethullahçı terör örgütü tarafından mal varlığına el konulmak istedi. Sonra yurt dışına kaçtı. Oralarda kaldı. Hakkında çok ciddi cezalar tevdi edildi. Şimdi yeniden Türkiye'ye döndü. Kendisini dinlemek istiyoruz. Bu noktadaki bazı iş adamlarını da dinleyeceğiz. Eski MİT müsteşarlarını, eski genelkurmay başkanlarını, yeni MİT müsteşarını da davet edeceğiz. Yeni genelkurmay başkanımıza davet edeceğiz. Yalnız bir prensip kararı aldık. Eski ve yeni başbakanları, eski ve yeni cumhurbaşkanlarını soruyla yazılı olarak göndereceğiz. Gelmeyenler var mı komisyonumuza? Var. Burası bir araştırma komisyonu. Araştırma komisyonuna gelmeme hakları var. Hatta cevap vermeme hakları var. Geçmişte ben 1960, 71, 80 darbelerini araştırma komisyonu üyesiydim. Mesut Yılmaz Bey gelmemişti eski başbakanlardan, eski dışişleri bakanlarından. Deniz Baykal geldi. Sadece 5 sayfa bir metin okudu. Sorularımıza cevap vermeden kalktı ve gitti. Bunu yaptı. Ama Sayın Demirel bizi evinde davet etti. Orada dinledik. Bazıları yazılı olarak sorun dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Biz yazılı olarak sorularımızı tevdi ettik. Kendisi yazılar olarak komisyonumuza gönderdi. Kendisine teşekkür ederiz demokrasiye içselleştirdiği için. Şimdi de aynı şekilde bu başbakanlara bunları gönderir. Gelmeyen var mı? Var. Sayın Necdet Özel gelmedi ama sorularınızı yazılı gönderin dedi. Gelmeyen var mı? Var. Sayın Birgül Ayman Güler, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, İzmir milletvekili. Hanımefendi gelemeyeceğini söyledi ama bir 3-4 sayfalık bize bir rapor yazıp göndermiş bilgisini, bu konuyla ilgili bildiklerini yazmış ama bana soru sorun da dememiş. İnşallah o noktada bize tekrar bir yazı yazar, bana soru sorun bildiklerimiz yazılı olarak anlatayım derse memnun oluruz kendisine. Buradan da Türkiye'nin Sesi Radyosu vasıtasıyla bundan da seslenmiş olayım. Bunları yapmış olacağız. Bu darbenin 40 yılını araştıracağız. Fethullah Gülen'in 1-3 tane kırılma noktası var. 71 var Dilek Hanım. Orada neden 71? İlk çıkış sahnesinde Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi değil ama ben onun yolcusuyum diyor. Evet. Talebeleri var. Burada kırılma. 2. 1980 darbesi var. 1980 darbesinde tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, arka kapıdan bırakılıyor. Kim bıraktı? Bir de 99 yılında Amerika'ya gidişi var. O zamanki Amerikan Büyükelçisi yaşıyorsa onu davet etmek istiyoruz ve onun bilgisine başvurmak Bir de hastane raporlarını kim verdi diyerek bunu araştırmak istiyoruz. Evet. Bununla ilgili çalışma yapacağız.
Peki cezaevlerine gidecek misiniz? Yurt dışına, örneğin Pensilvanya'ya gidiş gibi bir plan var mı?
Yok, Pensilvanya'ya zaten şahıs belli. Darbeyi yapmış bir darbeci. Darbecinin ayağına gitmeyiz. İkinci olarak bu darbeciyi Amerika bize teslim etmeli. Teslim ettikten sonra yargıçlar devreye girmeli, hukuk devreye girmeli. Aynen Abdullah Öcalan'da olduğu gibi gereği yapılmalıdır diyoruz. Abdullah Öcalan'ı teslim edip bunu alanlar bunu bize tekrar yeniden teslim edecekler, etmek zorundalar. Bizim müttefikimizse Amerika bunu yapacak. Cezaevlerine de şöyle düşünüyoruz. Burada itirafçı subaylar var, yaverler var. Mevcut yargılananlarla ilgili düşüncemiz gitmek değil bunlarla ilgili. Çünkü ne söyleyeceklerini bilmiyoruz. Burada iftira atabilirler, yalan söyleyebilirler, yanlış bilgi verebilirler. Yargılanıyorlar çünkü kendileri. Ve darbe girişimiyle yargılanıyorlar. Ağır bir suçla yargılanıyorlar. Ama itirafçı olanlar var. Adalet Bakanlığı'na bunu yazarak burada yaverler başta olmak üzere nasıl bu örgütün içerisine girdiniz? Kim sizi sevk etti? Neden darbe yapma lüzumunu hissettiniz? Dünyada darbe dünyanın en büyük ayıplı işlerinden bir tanesi. Belki demokrasilerde en büyük suçlardan bir tanesi. Evrensel hukukta böyle, İslam hukukunda böyle, bizim hukukumuzda böyle. Bizi neden Muz Cumhuriyeti gibi takdim etmek istediniz? Bizi neden bir Güney Amerika veya Güney Afrika, Afrika Cumhuriyeti gibi takdim etmek istediniz? Bununla ilgili bildiklerinizi bize anlatır mısınız diyerek burada itirafçıları dinlemek istiyoruz. Henüz karar vermiş değiliz ama birlikte karar veriyoruz. Komisyon üyeleri olarak iktidar muhalefet birlikte veriyoruz.
Evet.
Ve ben çok verimli olacağını, sonuçlarının da çok hayırlı olacağını düşünüyoruz. Bir daha darbe olmaması için mevzuatlarımızda, yönetmeliklerimizde, kanunlarımızda neler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunlarla ilgili değişiklikler istiyoruz. Anayasamızda ne değişiklik yapmamız icap ediyor, ceza kanununda neler değiştirmemiz icap ediyor ama en önemlisi darbe ikliminin kültürünü kurutmamız gerekiyor.
Kurutmak gerekiyor Sayın Özdağ. Gerçekten bu çok önemli. Gerçi çok yeni hani bir aylık bir zaman dilimi içerisinde bu yoğun bir çalışma tabii ki yapmış olduğunuz. Hani FETÖ'nün şifreleri çözülebildi mi diye bir soru sorsak gerçekten hani daha çok erken belki buna cevap vermek için.
Kısmen çözüldü. Yani bu yapı Amerika'ya gittiğinden itibaren çok ciddi şekilde egemen güçlerle beraber çalışmışlar. Egemen güçlerle beraber birlikte hizmet diyerek, okul diyerek, eğitim diyerek insanların gözünü boyamışlar. Ama arka plandan ise egemen güçlerin ekmeğine yağ sürmüşler bulundukları coğrafyalarda. Bir nokta onlar adına istihbaratçılık yapmışlar. Mesela Türkiye'nin çok zeki çocuklarını şunu tespit ettik. Çok zeki çocuklarını alıyorlar, okutuyorlar. Yüksek lisans yapıyorlar. 94-95 çocuklar Türkiye'de kalıyor veya Avrupa'ya gidiyor ama 99'luk ve 100'lük çocuklar Amerika'ya gidiyorlar. Beyin göçüne de güya beyin göçünü durdurmak için yola çıkanlar esasında bir noktada emperyalizmin ekmeğine yağ sürüyor. Bir noktada birilerinin kirli emellerine, kirli ideallerine bir noktada aracılık yapmış oluyor. Niye benim 99'luk 100'lük çocuklarım Türkiye'de kalmasınlar ki? Alıp götürüp orada doktora yapacağız diyerek orada barındırmak da Türkiye'ye kötülük yapmak demek. O nedenle bir şeye bakarken günü değerlendirmek gerekiyor. Ben bu yapının şifreleri çözüldü. Bir darbeciler var. Bu yapının üst kademesi var. Bir militanları var. Darbeciler var. İşte emniyette var. Yargıda var. Medyada var. Zaten 5 yeri ele geçirmek istediler Dilek Hanım. Askeriye ele geçirmek istediler. Emniyete ele geçirmek istediler. Yargıyı ele geçirmek istediler. Sermaye ele geçirmek istediler. Bir de medyayı ele geçirmek istediler. Yani MİT'e bile zor girdiler. Çok az girdiklerini tahmin ediyorum. MİT'i uzaktan dinliyorlardı. Dinlenmek isteyen adam şu an kaçak kendisi. Burada bu 5 yapıyla beraber Türkiye'ye şöyle geleceklerdi. Aynen Paris'ten nasıl ki bir uçak kalkıp Tahran'a indiyse yıllar önce. Washington DC'den bir uçak kalkacaktı. 10-15 milyon insan İstanbul'da karşılayacaktı kendisini. Belki bilge adam denerek karşılanacaktı. Gönül adamı diye karşılanacaktı. Ve de karşılamak istemeyenlerin de kasetleri olacaktı. Telefon dinlemeler olacaktı. Zaman zaman tutuklanacaklardı bunlar. Ve böylece Türkiye'yi ele geçireceklerdi. Türkiye'de nasıl bir yapı kuracaklardı? Bir kere demokratik bir yapı kurmayacaklardı. Bu belliydi. Türkiye'de başka... Burada çok ciddi şekilde bizim Alevimiz var, Sünnimiz var, Kürdümüz var, Türkümüz var, sağcımız var, solcumuz var, dinlimiz var, dinsizimiz var. Beraber yaşayalım istiyoruz. Bunun ilacı demokrasi. Demokrasi açıklık rejiminin adı olduğu kadar farklılıkları bir arada yaşatma sanatının adı. Ama bunu yapmayacaklardı onlar. Bize benzemezseniz sizin yaşama hakkınız yoktur diyeceklerdi. O nedenle düğmeye erken bastılar. Kader rüzgarları Türkiye'ye yardım etti. Ferasetli bir başbakan. Önceleri gördüğü kadarıyla bunlara yardımcı olmaya çalışan ama bunların arka planını görmek istedi. Gördükçe de 2008 Hrant Dink olayı ardından 2007 Hrant Dink olayı ardından MİT müsteşarlığı operasyonları, MİT tırları operasyonları, dershanelerdeki kavgamız, 17-25 Aralık operasyonu, daha sonra da İşte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe girişimi, bunu yapmış olmaları, CHP ve HDP'yi Türkiye'nin her yerine desteklemiş olmaları, bu da çok önemli. Neden? Madem ki bunlar bir cemaat, tırnak içinde söylüyorum, hep iktidarlarla iyi geçinir. Cemaatler genellikle iktidarlarla iyi geçinirler. Ama burada neden muhalefet partilerini destekliyorlar? Bu sefer elde edemedikleri, dövüştükleri iktidar partisinin iktidardan uzaklaşması için CHP ve HDP'yi desteklemek istediler. Bunlar kendi tercihleridir. Yani ben burada şu veya bu partiyi ilzam etmek için söylemiyorum. Evet. Her parti o isteyer ama şurada bir farkımız var yalnız. Biz bunları ne zaman gördük? 2007'de gördük. Daha net olarak 2011'de gördük. Daha net olarak 2012'de gördük. 2012'de gördükten sonra mücadele etmeye başladık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir yapı burayla mücadele etmeye başladı. Ama 17-25 Aralık'tan sonra bazı siyasiler, özellikle bazı partiler, bir 17-25'ten bir hafta önce olmak üzere bir parti, ana muhalefet partisinin genel başkanı Amerika'da bunlarla buluştu. Daha sonra da tekrar yeniden milletvekilleri bunların televizyonlarına giderek, gazetelerine giderek, kapatılma davalarında, kayyum meselelerinde buralara destek verdiler. Bu da çok cali bir dikkattir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Madem ki bir yanlışı gördük, burada düşmanımın düşmanı dostumdur diye yaklaşmamak lazım. Burada bu yapı yanlıştır. Ben başkasının eliyle iktidarı dövmem. Tokatlamam, tırnak içinde söylüyorum. Başkasıyla iktidarla hesaplaşmam. Kendim olurum. Kendim olarak hesaplaşırım demeyi daha doğru bulurum. Böyle yapmaları daha doğruydu. O nedenle şimdi yapacağımız iş şudur. Geçmişte şöyle oldu, böyle oldu demek yerine bugüne bakacağız. Çünkü bugün geçmişin toplamı geleceğin tohumudur. Diyeceğiz ki gelin bir daha darbe olmasın. Bir daha tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'deki cemaatler siyasallaşmasın. Tarikatlar cemaatleşmesin ve Türkiye'deki cemaatleri de bu yapıyla benzeştirmeyelim. Bu yapılar ehli sünnet oldukları sürece, güzel insan hukukun içerisinde kaldıkları sürece başımızın tacıdır diyelim. Bunlar ister şu mezhepten bir dernek vakıf olsun, cemaat olsun, isterse bu laik görüşten, şu görüşten, bu görüşten bir dernek vakıf veya cemaat olsun, hiç fark etmiyor. Hepsine eşit mesafede devlet yakın olmalıdır. Bunu yapabilmeliyiz. İşte gelin şimdi bu darbecilerle birlikte hesaplaşalım. İşi sulandırmayalım. Evet, yanlışlar vardır. Emniyetin yaptığı yanlışlar vardır. Savcıların yaptığı yanlışlar vardır. Burada işte mülki idare amirlerinin yaptığı yanlışlar vardır. Yanlışları bir yandan idare düzeltir, bürokrasi düzeltir. Bir yandan siyaset kurumu düzeltir, iktidarıyla, muhalefetiyle. Bir diğer yandan hukuk düzeltir. Evet, mağduriyetler olur. Mesela ben 7 yıl cezaevinde kaldım. Benim 7 yılım çalındı. Bir söz vardır. Mekteplerinizde okudum. Bir rivayete göre adam oldum. Bir rivayete göre kayboldum. 7 yıl boyunca kaybolmuştum. Ama ben devletim için uğruna hürriyetimi feda ettiğim Ceylan Gözlü diyerek devletimi hep Ceylan Gözlü diye kabul ettim. Olsun dedim, benim devletim yaşasın da benim 7 yılım gitsin. Ama gitmesin isterim, yani kimse mağdur olmaz. Evet, onun özellikle vurgu olmasın. Yapmak isterim. Bir gün bile kimse haksız yere gözaltına alınmasın. Bir gün bile kimse cezaevine girmesin. Kimse bir gün bile olsun işsiz kalmasın. Özellikle suçsuzlar için söylerim bunu. Ama bunlar vardır diyerek, lokal olarak, spesifik olarak bunlar vardır diyerek esas dağı görmemek, özneyi görmemek yanlış olur. Bir darbe var. Türkiye'nin 100 yılını çalacaklardı. 100 yıl geleceğini de baltalayacaklardı.
Yani dağ ve dağın arkasını.
Evet. Şu cümleyi lazım. De söyleyeyim özellikle. Şimdi Lozan'a birileri zafer diyebilir, birileri hezimet diyebilir. Lozan'a birileri işte efendim yeterli bir anlaşma değil diyebilir. Birileri de yapılabilecek en iyi anlaşma diyebilir. Ama Lozan heyeti Türkiye'ye döndüğü zaman birbirlerine sarıldılar ve şunu söylediler. Şükürler olsun 100 yıl kazandık dediler. 15 Temmuz akşamı Türkiye 100 yılını kazandı.
Evet, çok önemliydi. Tabii şimdi komisyonu takip ederken bizler yapılan açıklamalar hakikaten çok ciddi. Ve sürecin nereden nereye geldiğini insan onları dinleyince çok daha iyi anlıyor. Tabii efendim bu konu çok önemli ama Türkiye farklı konuları da tartışıyor. Özellikle Cuma gününden başlayarak bazı HDP'li milletvekilleri gözaltına alındı. Evet. Bunlardan 9'u tutuklandı. Bu anlamda gelinen noktayı nasıl yorumladınız?
Şimdi Türkiye yol üstünde bir bağ. Her geçen izimsiz bir üzüm salkımı kopartmak istiyor. Bağın bağbanı biziz. 80 milyon. Türkiye çok güzel bir sevgili. Herkes bu sevgiliye kavuşmak istiyor ama sevgilinin sahipkarı Türkiye. 78 milyon. Burada birlikte demokrasiye sahip çıkacağız. Her türlü terör faaliyetine karşı çıkacağız. Bir, DAEŞ'ten gelmiş, IŞİD'den gelmiş, falan illegal sol örgütten gelmiş, illegal sağ örgütten gelmiş. Efendim FETÖ'den bir cemaatten gelmiş. Veyahut da bir işte efendim kendisine ayrılıkçı bir örgüt olarak kendisini isimlendiren Marksist, Leninist, Stalinist bir yapıdan gelmiş, fark etmiyor. Bakın bu dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi baştan beri hep şunu söylüyor. Efendim kürsü dokunulmazlığı hariç hepsini kaldıralım diyorlar. Biz buna katılmıyoruz. Niye katılmıyoruz? Yani burada bir milletvekillerini koruyalım diyerek değil. Türkiye henüz bu noktada değil. İki, bu konu gündeme geldiği zaman biz şunu söyledik. O zaman zaten herkesin dokunulmazlığı kalksın, kürsü dokunulmazlığı hariç milletvekili dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyoruz diyerek bas bas bağıran bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı karşımızda. HDP'liler de bizim dokunulmazlığımızı kaldırın diyorlardı. Bizimkiler fikir suçu, bunlarınki hırsızlık diyorlardı. Bizimle ilgili, bizim milletvekillerimizle tırnak içinde bir milletvekilimiz hırsızlıktan yargılanmamıştır. Bir milletvekilimiz hırsızlıktan iddianame düzenlenmemiştir. Bir milletvekilimize suç isnat edilen suçlardan bir tanesi hırsızlık, yolsuzluk ve irtikap, iltimas değildir. Kesinlikle şu an kimine gidip hesap veriyorlar. İkincisi, bu milletvekilleri dedik ki gelin anayasayı değiştirelim. Herkes kabul etti. Ve milletvekillerle beraber anayasayı değiştirdik. Ne dedik? Mevcut yargılanan milletvekillere dokunulmazlıkları kaldırılsın istenen, suç işlediği, isnat edilen milletvekili, iddia edilen milletvekillerinin tamamının, yanılmıyorsam 114 milletvekili, yanılmıyorsam işte 500 küsür
154 milletvekiline ait 800
son dönem evet. 800 küsür suç. Bunlarla ilgili olarak anayasa değişikliği yaptık. Hepsi gidecekler, ifadelerini verecekler ve yargılanacaklar. Şimdi herkes gidiyor. Kılıçdaroğlu gidiyor. Devlet Bahçeli gidiyor. Bizim milletvekillerimiz Şamil Tayyar gidiyor veya diğer milletvekillerimiz gidiyorlar. İfade veriyorlar. Fakat HDP milletvekilleri savcılara sesleniyoruz. Gelmeyeceğiz. Gelin ve bizi alın buradan. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Şimdi burada özellikle HDP milletvekilleri gidip ifadelerini vermiş olsaydılar tutuklanırlar mıydı?
Tabii böyle bir olay da olmamış olurdu aslında.
Kesin özellikle bu olayın buraya gelmesini olması, istediler evet. Ve özellikle bunu yapmak istediler. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince burada Cumhuriyet Halk Partisi şunu söyleyebilir. Milletvekilleri tutuksuz yargılansınlar diyebilir bunlarla ilgili. Ceza alırlarsa girsinler içeriye. Ama kalkıp da işte efendim Selahattin Demirtaş'ın eşini arayıp İşte geçmiş olsun demenin falan bir anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Yanlış anlaşılmasın kimse. Yani burada bu yapı HDP, PKK'nın, KCK'nın, PYD'nin ve de YPG'nin siyasal uzantısıdır. Ben Gülten Kışanağ'a komisyonda sordum. 3 soru sordum. Biliyorsunuz bizim komisyondan gittikten sonra Diyarbakır'da gözaltına evet. Alındı kendisi. Hatta komisyonumuzla bir ilintilenmek istedi. Komisyonumuzla hiçbir alakası yok. Davet etmek isteyen de bendim. Sayın Gülten Kışanağ'ı çağıralım. Gelsin. Bu arada Ekrem Dumanlı ile yapmış olduğu görüşmeyle 2000 yılında Almanya'ya gittiği zaman bunların ikinci adamları diye adlandırılan efendim şahısların Almanya'daki davetleri var. Bu davetlere gitmiş mi gitmemiş mi? Siyasilerle görüşmek istiyor Frankfurt'ta bu yapı. Evet. Şerif Ali Tekanan'la beraber bir şahıs daha vardı, ismini unuttum şimdi. Bu iki kişi, bunları soralım. Ve ben orada 3 soru sordum kendilerine. 1- Ekrem Dumanlı ile görüştünüz. Biraz önceki konuşmanızda diyorsunuz ki Paris cinayeti, Oslo görüşmelerinin sızdırılması, Uludere olayında 34 vatandaşımızın bombalanmış olarak, bombayla, askeri uçakla bombalarak öldürülmüş olması, bunların hepsinin FETÖ'nün parmağı olduğunu tahmin ediyorum diyorsunuz. Bu tahmininizi Ekrem Dumanlı ile görüşmeden önce mi yaptınız? Bu kanaate oradan mı vasıl oldunuz? Eğer önceyse Ekrem Dumanlı ile niye görüştünüz? Sonra bu kanaat şimdi hasıl olduysa sizde, Ekrem Dumanlı ile görüştüğünüz için pişmanlık duyuyor musunuz? Soru 1. Cevap yok. Soru 2. Siz PKK çözüm süreci diyorsunuz. Şimdi oluk oluk kan akıyor. Akmasın istiyorsunuz. Biz çözüm süreci inşa ettik. Dedi ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, baldıran zehri içiyorum. Siyasi hayatın bitmenin pahasına bu kan akmasın. İnsanlar dağdan insinler. İş aş verelim. Suçu olanlar 3. Dünya ülkesine gitsinler. Gerekirse bu insanları tekrar hayata tutunduralım. Bu defterleri, bu yaraları saralım dedi. Silah sussun. Devletin elindeki silah hiç inmez ki. Buna rağmen devlet tetiğe basmadı. Ama dedim siz 61 kişiyi öldürmeye devam ettiniz. 1000'e yakın bombalı eylem yaptınız. İnsanları kaçırdınız. Modern mafyacılığa soyundunuz. Burayı bize verdi devlet. Biz burada özellik ilan edeceğiz dediniz. Siz sosyolojiyi de doğru okuyamadınız. Şimdi size soruyorum dedim. Siz PKK'nın yapmış olduğu kocasının yanında karısını öldürmeyi, kocasının yanında karısını ve oğlunu ve kızını öldürmeyi tasvip ediyor musunuz? Bir korucunun elektrikli direğe bağlanarak, çırılçıplak soyularak öldürülmesini tasvip ediyor musunuz? PKK hakkındaki hükmünüz nedir dedim. Sustu. 40 yıldır bize bu sorular soruluyor. Terör örgütü müdür değil midir onu söyleyin. Kınıyor musunuz, kınamıyor musunuz? Bu eylemlerde devletin bir yanlışı varsa hukuk olarak beraber yakasını yapışalım. Oradaki bir korucunun, oradaki bir polisin, oradaki bir savcının. Ama PKK'nın yakasına kim yapışacak onu söyleyin. Ses yok. Üçüncü soru, en önemli soru. İmralı tutanaklarında Abdullah Öcalan bunlara diyor ki Fethullah Gülen'le herkes görüşüyor. Siz de görüşün. Ben bu adamı sulh adamı olarak, barış adamı olarak görüyorum. İhmal etmeyin diyor. Abdullah Öcalan yanıldı diyebilir misiniz 15 Temmuz'dan sonra? Gittiniz mi, görüştünüz mü? O günkü kanaatiniz neydi? Bugünkü kanaatiniz nedir? Abdullah Öcalan yanıldı diyecek misiniz dedim. Oradan bana Ertuğrul Kürtçü bir soru sordu. Bu soruyu soramazsınız, cevap verdi. Bu soruyu soramazsınız, anayasa olarak suçtur dedi. Ben de ona tırnak içinde söylüyorum. Basına yansıdığı için söyleyeceğim burada. Siz samanlıktan geliyorsunuz. Samanlık çocuğusunuz, siz susun, konuşmayın, her soruyu sorabilirim dedim. Bakın, biz bugün diyoruz ki bu dokunulmazlıklarla ilgili. Eğer HDP milletvekilleri gitseydi, ifadelerini vermiş olsaydılar, tutuklama olmaz, yargılama devam ederdi. Ama siz hukuka meydan okursanız, şimdi siz gitmezseniz o zaman vatandaş diyecek ki ben gidiyorum, benim ne suçum var, ben de gitmeyeyim o zaman diyecek. Gideceksiniz efendim. Bu 90'lı yılların Türkiye'si değil bu. Siz, siz suç işlemişsiniz. Siz
söylediniz yani. Giden vekiller var zaten. Var.
HDP'li vekil de var.
Kılıçdaroğlu gitti efendim.
Kılıçdaroğlu yani bir HDP vekilinden de giden var. Kimse duymuyor bunları.
Altantan gitti. Yani. HDP milletvekillerinden de gidenler vardı. Bu bir projeydi. Evet. Gitmeyerek Türkiye'yi gerginleştirmek istediler. Ben burada şuna seslenmek istiyorum. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Araplar, Kürtler, Türkmenler, Kürt vatandaşlarım ister HDP'li olsunlar, İster AK Partili veya başka partili olsunlar. Hangi siyasal görüşe mensup olurlarsa olsunlar. Lütfen bunların proje olduğunu, lütfen bunların bir oyun olduğunu görsünler. Oyunlara gelmesinler. Bundan sonra PKK'nın yapabileceği kesinlikle gelip bir karakola 100 kişiyle saldırmak değildir. İyi tedbirler alıyoruz. Bir diğer yandan da bunlar yapacakları suikasttır. Canlı bombalardır. Gelin kınayalım hep beraber bunu. Hatta HDP içindeki vicdanlı milletvekillerine sesleniyorum. Sesinizi yükseltin. Gitsinler ifadelerini versinler. Gelsinler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine sesleniyorum. HDP milletvekillerine sahip çıkmayın. Ancak şunu söyleyebilirsiniz. Yargının kararıdır. Tutuksuz yargılansaydılar iyi olabilirdi diyebilirsiniz. HDP'ye de buradan sesleniyorum. Lütfen parlamentoyu terk etmeyin. Eğer siz terör örgütlerini kınıyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, üniter yapı içerisinde siyaset yapmayı düşünüyorsanız, hukukun üstünlüğünü Türkiye'de hakim kılmak, insan hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, siyasetin seviyesini yükseltmek istiyorsanız, gelin Türkiye'de yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele etmek istiyorsanız ki Türkiye çok büyük mesafeler kat etti. Zazaca serbest, Kurmançça serbest, okullarda serbest. Medyada istediğiniz gazeteyi çıkarın, radyonuz serbest, televizyonunuz serbest. Bunları terörü teşvik etmemek şart. Efendim kapatılıyor. Terörü teşvik ederseniz kapatılırsınız. Dünyanın hiçbir yerinde demokrasi kalkıp bir ülkenin bölünmesine vesile olacak bir argüman değildir. Demokrasi Türkiye'nin içerisinde devletimsi yapıları kurmak için kullanılacak bir araç değildir. Demokrasi üniter yapı içerisinde farklılıklarımızı zenginlik kabul edip insan hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek demektir. O nedenle burada yapacağımız budur. Propaganda serbest, zadaca serbest, seçmeli ders serbest, özel okullar serbest. Ne istiyorsunuz siz? İki şey istiyorlar. Ana dilde eğitim istiyorlar. Şimdi özel okullara verdik onu biliyorsunuz. Kur kardeşim, Mezopotamya diye bir okul var Diyarbakır'da. Bir yandan Kurmanca eğitim veriyor, bir yandan İngilizce eğitim veriyor, bir yandan Türkçe eğitim veriyor. Peki Kuzey Irak ne yapıyor bunu? Kuzey Irak bir yandan Arapça eğitim veriyor, bir yandan İngilizce eğitim, bir yandan Soranice eğitim veriyor. Zaten birbirleriyle anlaşamıyorlar da. Soranice ayrı bir dil, Goranice İran'ın konuştuğu ayrı bir dil. İran Kürtlerinin ve bizim Hakkari'de kısmen birkaç tane köyümüzün konuştuğu dil farklı. Zazalar zaten kendilerini bir kısmı Kürt olarak da kabul etmiyorlar. Kabul Türküz ve Zazayız ayrı bir ırkız diyorlar. Zazaca ayrı, Kırmançı bir yandan Kurmanca ayrı bir şey. Ama buna rağmen Türkiye ne yaptı? Kurmanca ve Soranici olarak Anadolu Ajansı habercilik yapmaya başladı. Gelin TRT Kürdü'yü kurduk. Orada Zazaca, Kurmanca ve Zazaca olarak radyosu da var. Devlet bir yandan teşvik ediyor. Seçmeli ders koyduk. Ana dilde eğitimi özel okullara veririz. Zaten Avrupa Birliği ile yaptığımız sözleşmeler de bunu gerektiriyor. Avrupa Birliği ile ilgili yaptığımız sözleşmeler. Devlet bu noktada destek olmaz. Devlet özgürlüklerin alanını açar der. Alanını açtık. Özellik olmaz. Güneydoğu Anadolu'da sadece Kürtler yaşamıyor. Güneydoğu Anadolu'daki Kürtler de sadece HDP'yi desteklemiyor. Bunların bir kısmı AK Parti'yi destekliyor, bir kısmı HDP'yi, bir kısmı Hüdapar'ı destekliyorlar. Araplar yaşıyor, Türkmenler yaşıyor Dilek Hanım. Orada Çerkezler yaşıyorlar, Romanlar yaşıyorlar, Zazalar yaşıyorlar. Yani hemen hemen her etnik yapının orada olduğunu, eğer etniste jenosit yapmasaydılar, evet. Orada jenosit yaptılar tırnak içinde söylüyorum. Orada etnik bir temizliğe başvurmasaydılar, Türkiye'den daha çok etnik yapı, Türkiye'nin evet. Hemen hemen Sakarya'nın bir benzeri oradaydı. Manisa'nın bir benzeri oradaydı, Kocaeli'nin bir benzeri oradaydı, Diyarbakır'daydı, Hakkari'deydi, Şırnak'taydı. Kendilerinden olmayan herkesi Kürt bile olsa o bölgede öldürmek, kaçırmak istiyorlar. Zaten AK Parti'nin milletvekillerinin akrabalarına, il başkanlarının ilçe baş akrabalarına tahammülsüzlükleri, kaçırmaları ve öldürmeleri de bunun bir sebebidir. HDP milletvekilleri Bu sonucu kendileri gelmiştir. Kendileri istemişlerdir. Bir noktada bilinçli olarak buraya kadar yürümüşlerdir.
Yani Avrupa Birliği'nden de çok yüksek sesler çıktı bu konuyla ilgili biliyorsunuz.
15 Temmuz'da yüksek seslerini yükseltmeyenler,
evet.
15 Temmuz'da 2 hafta sonra seslerini yükseltenler, aa darbeye karşıyız, darbe mi oldu Türkiye'de diyenler, bu noktada bir terör örgütünün uzantısı olan siyasal yapıya sahip çıkmayacaklar. Bırakalım terör örgütünün siyasal uzantısı olmayı, hukuka inanmayan bir yapıya sahip çıkmayacaklar. Önce bizden bilgi alacaklardı. Bizim Avrupa Birliği Bakanımız var. Onunla diyeceklerdi ki sizinle görüşmek istiyoruz. Toplu olarak gelip görüşeceklerdi. Biz briefing verecektik, brief edecektik onları. Ondan sonra ne konuşacaklarsa konuşacaklardı.
Evet efendim, son olarak süremiz sonuna geldik. Son olarak şunu soralım. Şimdi anayasa ve başkanlık konusunda da bir çalışma vardı.
Doğru.
HDP'li milletvekilleriyle ilgili yaşanan bu süreç. Yaşanan yani ilerlemekte olan anayasa ve başkanlıkla ilgili süreci etkiler mi? Veya nasıl etkiler?
Demokratik. Kısa demokratik özgürlükleri merkezine alan bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasalar olağanüstü hallerde yapıldı. 1921'de olağanüstü bir dönemdi. 1924'de olağanüstü bir dönemde yapıldı. Atatürk döneminde yapıldı. Yine de 1921 ve 24 anayasası bugünkü anayasaya göre çok daha demokratik anayasa diyebiliriz. Çok daha şeffaf, çok daha özgürlükçü bir anayasa diyebiliriz. Çok daha düzgün bir anayasa diyebiliriz. Ama 1961 anayasası ve 1982 anayasasını darbeciler yaptı. Daha sonra bu anayasayı biz değiştirdik biliyorsunuz. Bu anayasa Demirel döneminde, Özal döneminde, bizim dönemimizde değiştirildi. Hala da değiştiriliyor. Ama bir maddesini bile darbecilerin yapmış olmasını kabul etmiyorum. Bin yıldır bu topraklarda olan çocuklar, milletin çocukları sivil bir anayasayı hak ediyorlar. Her maddeyi tekrar gözden geçirmemiz lazım. Biz anayasa değişikliğinden yanayız. Toptancı bir anayasa değişikliği. Ama istemiyorlar. O zaman ne yapacağız? 60 maddede uzlaştık artı 7 maddede uzlaştık. 67 artı anayasa başkanlık sistemimizi teklif edebiliriz. Başkanlık sisteminden yanayız. Tam başkanlık sisteminden yanayız. Partili cumhurbaşkanından yana değiliz. Efendim, yarı başkanlık zaten şu an defakto olarak uygulanıyor. Başbakan seçilerek geldi. Cumhurbaşkanı seçilerek geldi. Fransa benzeri bir noktada. Ardından başkanlık sistemiyle ilgili ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na teşekkür ediyorum. Sayın Türkeş 3 milletvekili varken 1973 yılında, 1977 yılında 17 milletvekili varken başkanlık sistemini istiyordu kendisi. 9 Işık adlı bir kitabı vardır kendisinin. 248. sayfasında başkanlıktan dem vurur ve de şunu söyler. Güçlü irade, güçlü iktidar ve de güçlü başkanlık, güçlü meclis, tek başkanlık, tek meclis ifadesini kullanır. Biz burada tek parlamentoda yasama ve yürütmenin birbirinden ayrı olduğu, yasamayı parlamentonun yaptığı, yürütmenin ise başbakan, başkan ve dışarıdan seçtiği veya milletvekili ama istifa eden, dışarıdan seçmiş olduğu bakanlarıyla birlikte yürütmüş istediği bir başkanlık sistemini istiyor. Niye istiyoruz bunu? Çünkü 7 Haziran başkanlığın önemli olduğunu gösterdi. 7 Haziran'da hükümet kuramadık biz. Eğer hükümet kurmasaydık ne olurdu? Geçmişte bu koalisyonları o kadar çok yaşadık ki işte 6 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde 6 hükümet değişti. Bazen 11 yıl içerisinde 17 hükümetin değiştiği dönemler oldu. 3 aylık, 6 aylık, ortalama olarak 14 aylık hükümetler Türkiye'yi yönetti. Bakanlığını tanımadan düştü hükümet. Bakan gitti. Onun için Türkiye'yi tanıyan siyasilere ihtiyaç var. Bunun için başkanlık sistemi önemli. Parlamento nasıl şekillenirse şekillensin. Başkanlık ayrıca oylanır. Parlamento ile beraber oylanacak. Bunu istiyoruz. 2017 yılında sandık önümüze gelecek diye düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin milletvekilleri öyle tahmin ediyorum çoğunlukla evet oy verecekler. Bizim getireceğimiz yasa teklifini CHP'lerin de görmesini istiyorum. Anayasa değişikliğimizi, başkanlık sistemi değişikliği teklifimizi görmeden istemezlikçi bir mantıkla yaklaşmamalarını teklif ediyorum. HDP milletvekillerinin parlamentodaki faaliyetlerini askıya almış olmaları bunu akamete uğratmaz. Burada bir duraklama olmaz. 550 milletvekilinden 330'un evet oyu vermiş olması yeterli. Zaten referanduma gittiği zaman da ben şunu söylüyorum. %55 ile 60 arası bir oyla da bu başkanlık sistemini geçeceğini tahmin ediyorum.
Peki Sayın Özdağ, referanduma gidilecek o dönemde belki erken seçimden de söz edilebilir diyorlar. Böyle bir şey var
mı? Başkanlıkla beraber milletvekilliği yapılacak. Önce 2017 referandum olacak. Referandum işte benim tahminim Mayıs, Ramazan bayramından önce olur. Ama 2018 yılında da benim tahminim başkanlık oylaması olur. Neden? Uyum yasalarını çıkartmamız lazım. Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Seçim kanunu değiştireceğiz. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunu değiştireceğiz. Yüksek Seçim Kurulu kanunu değiştirmiş olacağız. Bu kanunlarda hiç zamana ihtiyacımız var. Parlamentodan bir şey o zamana kadar olağanüstü hal kalmayacağı için parlamentodan bir şey çıkartmak oldukça zor. İş tüzüğün değişmesi gerekiyor. İş tüzük değiştirmediğimiz süreç içerisinde sabahlara kadar çalışmak bizim için bir noktada mukadder hale gelecek.
Evet. Efendim evet. Son olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza mesajınızı almak isteriz.
Onlar hep Türkiye'nin çiçekleri, Anadolu'nun sesi, Anadolu'nun kokusunu taşıyorlar. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı varsa, onlar bizim misyonerlerimiz, Onlar bizim sesimiz, kulağımız, özümüz. O nedenle onların hepsi Türkiye'nin tanıtımını yapıyorlar, takdimini yapıyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Orada başkası olmasınlar, asimile olmasınlar, entegre olsunlar. Ama kendilerini, kültürlerini yaşatsınlar. Dillerini hiç unutmasınlar. Hep Türkçe var oldukça onlar var olacak. Türkçe var oldukça Türkiye var olacak.
Efendim ağzınıza sağlık. Hakikaten çok yoğun bir siyasi gündemin evet. içerisinde konuk oldunuz. Ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim Hakkı Bey.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabir Hakkı Kurban size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Pazartesi günü Meclis Gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.